Ayrım 4. Aslanlar Vadisi. Ken Follett. Sayfa 38. 3. Bölüm. Jane Ellis'in küçük masasına yamalı beyaz örtüyü yayıp bir örnek olmayan çatal bıçakları dizdi. Mutfak dolabının altında bulduğu bir şişe Fleury'yi de açmıştı ama tatmak için Ellis'i bekliyordu. Sofraya kadehleri, tuzu, biberi, hardalı ve kağıt peçeteleri de yerleştirdi. Yemeği hazırlamaya başlasa mıydı? Hayır, bu işi ona bırakması daha doğru olacaktı. Ellis'in odasını sevmiyordu. Çıplak, küçük ve kişiliksizdi. İlk gördüğünde şoka uğramıştı doğrusu. Bu sıcakkanlı, rahat, olgun erkekle çıkıyordu ve onun kişiliğini yansıtan, deneylerinin zenginlikleriyle dolu konforlu bir dairede yaşadığını tahmin ediyordu. Oysa bu odada oturan insanın bir zamanlar evli olduğu, bir savaş gördüğü, LSD içtiği, okul futbol takımının kaptanlığını yaptığı kesinlikle tahmin edilemezdi. Soğuk beyaz duvarlarda aceleyle seçilmiş bir iki poster asılıydı. Tabaklar elden düşme, tencereler en adi tenekedendi. Raftaki karton kapaklı şiir kitapları kendisine imzalı değildi. Blue jeanleri ve kazakları gıcırtılı yatağın altındaki plastik bavuldaydı. Eski okul karneleri, kuzenlerinin resimleri, Bologna ya da Niagara çavlarından aldığı hatıra çakı, herkesin er geç ana babasından gelen teak ağacından salata kasesi neredeydi? Odada gerçekten önemli hiçbir şey yoktu. İnsanın değerleri için değil de temsil ettikleri şeyler için sakladıkları o eşyalardan hiçbiri, ruhundan hiçbir şey yoktu. Burası içine kapanık bir insanın, ağzı sıkı bir insanın, en gizli düşüncelerini kimseyle asla paylaşmayacak bir insanın odasıydı. Ve Jane korkunç bir üzüntüyle Ellis'in de odası gibi soğuk ve ağzı sıkı olduğunu fark etmişti. İnanılmaz bir şeydi bu. Öylesine kendine güvenen bir insandı ki, sanki yaşamı boyunca kimseden korkmamış gibi başı dimdik yürürdü. Yatakta çekinme diye bir şey bilmezdi, erkeği de müthiş rahattı. Hiç duraksamadan, çekinmeden, kaygılanmadan herhangi bir şey söyleyebilir, herhangi bir şey yapabilirdi. Jane onun gibi bir erkek tanımamıştı o güne kadar. Ancak pek çok yere, yatakta olsun, lokantalarda ya da yolda birlikte yürürlerken olsun, onu dinlerken, onunla birlikte gülerken ya da erkek derin bir düşünceye dalmışken, gözlerinin kenarlarının gerildiğini seyrederken veya sıcak vücudunu kucaklarken, onun ansızın kendisinden uzaklaştığını hissetmişti. O koptuğu anlarda artık sevecen değildi, eğlendirici değildi, düşünceli, kibar ya da merhametli değildi. Onun özel dünyasına izinsiz girmiş bir yabancı gibi hissederdi kendini Jane o zamanlar. Güneşin bulut arkasına girmesi gibi bir şeydi bu. Onu terk etmek zorunda kalacağını biliyordu. Onu çok seviyordu. Ama erkek kendisini onun gibi sevmiyordu. Ellis 32 yaşındaydı. O zamana kadar yakınlaşma sanatını öğrenmemişse bundan sonra öğreneceği de yoktu. Jane divana oturup beklerken Raspail bulvarından aldığı The Observer gazetesini okumaya başladı. Baş sayfada Afganistan'dan bir haber vardı. Ellis'i unutmak için iyi bir yer gibi geliyordu Afganistan. Duyar duymaz fikir hoşuna gitmişti. Paris'i sevdiği, işi de değişik olduğu halde daha çok deney, daha çok serüven ve özgürlük için bir şeyler yapabilmek istiyordu. Korkak değildi. Jean-Pierre doktorların savaş alanlarına gönderilemeyecek kadar değerli olduklarını söylemişti. Bir çatışma arasında kalmak ya da rastlantıyla bir bomba saldırısında bulunmak tehlikesi varsa da bu Pakistanlı bir sürücünün arabası altında kalmaktan pek fazla önemli değildi. Afganlı isyancıların yaşam biçimlerini çok merak ediyordu. Ne yerler orada diye soruyordu Jean-Pierre'e, ne giyerler, çadırlarda mı yaşarlar? Tuvalet var mıdır? Tuvalet falan yok demişti Jean-Pierre. Elektrik yok, yol yok, şarap, araba, merkezi ısıtma, dişçi, postacı, telefon yok. Lokanta, reklam, Coca-Cola, hava tahmin raporları, borsa bültenleri, dekoratör, dudak boyası, kadın sağlık bezi, yemek davetleri, taksi, otobüs kuyruğu yok. Yeter diye bağırmıştı Jane. Jean-Pierre bir kere başladı mı saatlerce devam ederdi artık. Otobüs ve taksi olmalı. Kırsal kesimde yok. Ben Himalayaların eteğinde isyancıların merkezi olan Beş Aslan Vadisi diye bir yere gidiyorum. Ruslar bombalamadan önce de ilkel bir yerde. Jane dudak boyası ya da hava tahmin raporları olmadan yaşayabileceğine inanıyordu. Erkeğin savaş alanı dışında bile olsa tehlikeyi küçümsediğini sanıyordu. Ancak bu bile yeterli değildi kendisini engellemek için. Annesi duysa isteri krizleri geçirirdi. Sağ olsaydı babası "Talihin açık olsun Jane" derdi. Babası insanın yaşamını değerli bir amaçla kullanmasının önemini anlardı. İyi bir doktordu ancak hiç para sahibi olmamıştı. Yaşadıkları her yerde Nassau, Kahire, Singapur ve çoğunlukla Rodezya yoksullara parasız baktığı için bunlar kendisine akın akın gelirler. Paralı hastaları muayenehaneden uzaklaştırırlardı. Merdivendeki ayak sesleriyle daldığı hayallerden uyandı Jane. Gazeteden ancak bir iki satır okumuş olduğunu fark etti. Dışarıya kulak verdi. Alice'in ayak seslerine benzemiyordu ama kapı da vurulmuştu. Jane gazetesini bırakıp gitti, kapıyı açtı. Jean-Pierre duruyordu karşısında. Erkek de kız kadar şaşırmıştı bu karşılaşmaya. Bir an konuşmadan birbirlerine baktılar. ''Suçlu bir halim var'' dedi Jane. ''Ben de öyle miyim?'' ''Evet.'' ''Seni düşünüyordum. Gel içeri.'' Jean-Pierre içeri girip çevresine bakındı. ''Alice yok mu?'' ''Neredeyse gelir. Otursana.'' Jean-Pierre uzun boyunu divana sererken Jane ilk defa olarak onun tanıdığı en yakışıklı erkek olduğunu düşünüyordu. Yüzünün hatları çok düzgündü. Alnı geniş, burnu biçimli, ela gözleri ışıl ışıldı. Şehvetli ağzı kumral sakalının ardında gizliydi. Elbiseleri ucuz ama titizlikle seçilmişti. Jane erkekten epey hoşlanıyordu. Tek kusuru kendisini çok üstün görmesiydi. Ancak bunda da böbürlenen bir çocuk gibi çok saftı. Jane onun idealizmini ve tıbba kendisini adamasını seviyordu. Çok çekici bir insandı. Kimi zaman çok komik olabilen çılgınca bir hayali vardı. Olan bir şey ya da yanlışlıkla söylenen bir sözle birden 10-15 dakika süren bir konuşmaya başlaması işten bile değildi. Biri Jean-Paul Sartre'ın futbol hakkında söylediği bir sözü anlatınca Jean-Pierre aniden egzistansiyalist bir filozofun ağzından bir maç nakline başlamıştı. Jane kasıkları sancıyana kadar gülmüştü. Herkes onun bu neşesinin tam tersinin de olduğunu, gencin kara düşüncelere de saplandığını söylerlerdi. Ama Jane onun bu yanına hiç rastlamış değildi. Jane masadan şarap şişesini alarak Alice'in şarabından iç biraz dedi. Teşekkür ederim, istemem. Müslüman bir ülkede yaşama talimine mi başladın? Pek sayılmaz. Jean-Pierre çok ciddi görünüyordu. Ne oldu diye sordu Jane. ''Seninle ciddi bir konuşma yapmamız gerek.'' ''Daha 3 gün önce konuşmuştuk, unuttun mu? Benden sevgilimi terk edip seninle Afganistan'a gelmemi istemiştin. Doğrusu pek az kızın reddedebileceği bir teklifti bu.'' ''Ciddi ol lütfen.'' ''Pekala, henüz karar veremedim.'' ''Jane, Alice hakkında korkunç bir şey öğrendim.'' Kız düşünceli düşünceli baktı erkeğin yüzüne. Ne söyleyecekti ardından? Kendisini onunla gitmeye kandırmak için bir masal mı uyduracaktı, yalan mı söyleyecekti? Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Söyle bakalım dedi. Olduğunu sandığımız kişi değilmiş. Çok da melodrama kaçmıştı bu. Mezarcıymışsın gibi alçak sesle konuşmana gerek yok dedi. Ne demek istiyorsun? 5 parasız bir şair değilmiş o. Amerikan hükümeti hesabına çalışıyormuş. Jane kaşlarını çattı. Amerikan hükümeti mi? İlk aklına gelen Jean-Pierre'in bir yanlış anlamaya kurban olduğuydu. Amerikan hükümeti için çalışan bazı Fransızlara İngilizce dersi veriyor. Benim kastettiğim o değil. Radikal gruplar arasında casusluk yapıyor. Bir ajan o. CIA hesabına çalışıyor. Jane kahkahalarla gülmeye başladı. Saçma. Bana bunları söylemekle onu terk edeceğimi mi sanmıştın? ''Söylediklerim doğru Jane.'' ''Doğru değil. Alice casus olamaz. Öyle olsaydı ben bilmez miydim? 1 yıldır birlikte yaşıyoruz sayılır.'' ''Yaşıyoruz sayılır dedin ama yaşamıyordun değil mi?'' ''Bir önemi yok bunun. Onu tanırım.'' Jane konuşurken düşünüyordu da. Çok şeyi açıklardı bu. Alice'i gerçekten tanıyor denilemezdi. Ama onun adi, hain ve kötü bir insan olmadığını bilecek kadar da tanırdı. ''Haber bütün kente yayıldı.'' diyordu Jean-Pierre. ''Rahmi Coşkun bu sabah tutuklandı. Herkes buna Alice'in neden olduğunu söylüyor.'' Rahmi neden tutuklandı? Jean-Pierre omuzlarını silkti. Devleti yıkmaya çalışmak herhalde. Her neyse, Raoul Ellis'i bulmak için dört dönüyor. Biri intikam alınmasını istiyormuş. Komik bunlar Jean-Pierre. Kız birden odayı çok sıcak hissedip gitti, pencereyi açtı. Sokağa bakarken Ellis'in sarışın başını gördü. Geliyor işte dedi. Bu komik hikayeyi şimdi de ona anlatmak zorundasın. Merdivenlerde Ellis'in ayak sesleri duyuldu. Zaten onun için geldim dedi Jean-Pierre. Peşinde olduklarını haber vermeye geldim. Jane Jean-Pierre'in ciddi olduğunu fark etti. Bu hikayeye gerçekten inanıyor olmalıydı. Ellis ona az sonra gerçeği anlatırdı. Kapı açıldı, Ellis içeri girdi. Müjde getirmiş gibi neşeli görünüyordu. Jane onun çarpık burunlu, neşeli yüzünü, delici mavi gözlerini görünce Jean-Pierre'le flört ettiği için bir pişmanlık kapladı içini. Ellis Jean-Pierre'i görünce şaşırdı, bir an gülümsemesi donar gibi oldu. Selam çocuklar dedi. Kapıyı kapattı ve adeti olduğu üzere kilitledi. Jane bunu bir gariplik olarak düşünmüştü ama şimdi bir casusun yapacağı bir şey olarak gördü birden. Düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. İlk konuşan Jean-Pierre oldu. Kimliğini öğrendiler Ellis, biliyorlar artık, ardına düştüler. Jane bir ona bir diğerine bakıyordu. Jean-Pierre Ellis'ten daha uzundu ama Ellis daha iri ve geniş omuzluydu. Birbirlerini sınayan iki kedi karşı karşıya duruyorlardı. Jane Ellis'i kucaklayıp suçluymuşçasına öptü. Jean-Pierre senin siyah casus olduğun hakkında saçma sapan bir şeyler anlattı dedi. Jean-Pierre pencereden eğilmiş dışarı bakıyordu. Ellis'e döndü. Ona gerçeği söyle Ellis. Bunu da nereden çıkardın? Bilmeyen yok ki. Ellis çelik gibi bir sese sen kimden duydun diye sordu. Raoul Clermont'dan. Ellis başını salladı. Jane oturur musun dedi İngilizce. Oturmak istemiyorum. Sana söylemem gereken bir şey var. Doğru olamazdı. Olamazdı. Jane boğazında bir şeyin düğümlendiğini hissetti. Söyle dedi. Otur falan da deme. Ellis Jean-Pierre'a baktı. Fransızca bizi yalnız bırakır mısın dedi. Jane artık kızmaya başlamıştı. Ne söyleyeceksin bana? Neden Jean-Pierre'in yanıldığını söylemiyorsun? Ellis aklımı kaçıracağım. Bana casus olmadığını söyle. ''O kadar basit değil.'' dedi Ellis. ''Basit elbette. O senin casus olduğunu, Amerikan hükümeti hesabına çalıştığını, seninle tanıştığımdan beri bana hiç utanmadan sürekli olarak yalan söylediğini iddia ediyor. Doğru mu bu? Doğru mu değil mi ha?'' Ellis içini çekti. ''Doğru sanırım.'' Jane patlayacaktı neredeyse. ''Seni orospu çocuğu seni.'' Ellis'in yüzü taş kesilmişti. ''Sana bugün anlatacaktım.'' dedi. Kapı vuruldu o anda. İkisi de duymazlıktan geldiler. Benim ve arkadaşlarımın yanında casusluk yapıyordun diye bağırdı Jay. Öyle utanıyorum ki. Burada işim bitti artık. Sana bundan sonra yalan söylememe gerek kalmadı. Buna fırsat bulamayacaksın zaten. Seni bir daha görmek istemiyorum. Kapı bir daha vuruldu. Jean-Pierre kapıda biri var dedi. Bunu kastediyor olamazsın. Yani beni bir daha görmek istemediğini. ''Bana ne yaptığını anlamıyorsun değil mi?'' ''Tanrı aşkına açın şu kapıyı!'' diye bağırdı Jean-Pierre. Jane ''Üf!'' diyerek kapıya gitti. Anahtarı çevirip açtı. Karşısında iri yarı geniş omuzlu yeşil kadife ceketinin kolu yırtık bir adam duruyordu. Jane daha önce hiç görmemişti adamı. ''Ne istiyorsun?'' dedi. Ancak o sırada elindeki tabancayı gördü. Bundan sonraki saniyeler saatler gibi uzundu. Jean-Pierre, Ellis'in casusluğu iddiasında haklıysa birisinin intikam almak istediğini söylerken de doğru konuşuyor olmalıydı. Ellis'in dünyasında intikam ancak kapının vurulması ve elinde tabancayla birinin belirmesiyle alınırdı. Jane bağırmak için ağzını açtı. Adam saniyenin binde biri kadar bir süre duraksadı, karşısında bir kadın beklemiyormuş gibi şaşırmış görünüyordu. Bir Jane'e bir Jean-Pierre'e baktı. Hedefin Jean-Pierre olmadığını biliyordu. Ancak yarı açık kapının ardında kalmış Ellis'i göremediği için bir an kafası karışmıştı. Jane bağıracak yerde kapatmak için kapıya yüklendi. Adam kapının kapanmak üzere olduğunu görünce ayağını arasına soktu. Kapı ayağına çarpıp geri savrulunca içeri girmek üzere olan adam da dengesini korumak için ellerini iki yana açmıştı. Tabancası şimdi tavana çevriliydi. Ellis'i öldürecek diye düşündü Jane. Ellis'i öldürecek. Kendini silahlı adamın üzerine fırlatıp yumruklarını yüzüne indirmeye başladı. Erlis'ten nefret ettiği halde ölmesini istemediğini fark etmişti bir an içinde. Adam elini savurup Jane'i itti, kız yere yuvarlandı. Ondan sonra olanları da korkunç bir açıklıkla gördü oturup kaldığı yerden. Kendisini iten kol kapıyı ardına kadar açmıştı. Adam silahlı elini odanın içine doğru çevirirken Alice başının üstüne kaldırdı, şarap şişesiyle üstüne atladı. Şişenin kırılma sesi ile silah sesi aynı anda işitildi. Jane dehşet içinde seyrediyordu iki adamı. Silahlı adam yere yıkıldı, Alice ayakta kaldı, kurşun hedefini bulmamıştı. Alice eğilip adamın elinden tabancasını aldı. Jane güçlükle doğruldu. ''İyi misin?'' diye sordu Alice. ''Yaşıyorum.'' Alice Jean-Pierre'e döndü. ''Sokakta kaç kişi var?'' Jean-Pierre pencereden baktı. ''Hiç.'' Alice şaşırmıştı. ''Saklanmış olmalılar.'' Tabancayı cebine atıp kitap dolabına doğru yürüdü. ''Geri çekilin.'' diye bağırarak dolabı yere devirdi. Arkasında bir kapı vardı. Alice kapıyı açtı. Sanki söyleyeceği bir şey varmış da sözcükleri bulamıyormuş gibi uzun uzun baktı Jane'e. Sonra kapıdan geçip gözden kayboldu. Jane bir süre sonra gidip gizli kapıdan içeri baktı. Orada da sanki bir yıldır kimse yaşamamış gibi tozlu, pek az eşyalı, tek odalı bir daire daha vardı. Karşıda da açık bir kapı ve ötesinde bir merdiven. Kız dönüp Alice'in odasına baktı. Silahlı adam baygın bir halde yerde yatıyordu. Burada, bu odada Alice'i öldürmeye kalkışmıştı. Gerçek olamazdı bu. Hiçbiri gerçek olamazdı. Alice'in casusluğu, Jean-Pierre'in bunu bilmesi, rahminin tutuklanması, Alice'in kaçış yolu. Gitmişti ve kendisi de birkaç dakika önce seni bir daha görmek istemiyorum demişti. İsteği hemen gerçekleşmişti işte. Merdivenlerde ayak sesleri vardı. Jane bakışlarını Jean-Pierre'e çevirdi, o da beynine bir darbe yemiş gibiydi. Erkek bir an sonra gidip kızı kucakladı. Jane başını onun omzuna dayadı, hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.